Ayrım 32.
Başkent yazarı, prenslerin ve şairlerin arkadaşı, karısı ve kız kardeşi uykusuzluktan uyuşturucu gibi zevk alıyordu. Aşk karşılıklı etkileşimdir. Seni sevdiğim sürece seninleyim. Ne kadar yorgun olsam da seninle konuşmadan uyumaya gitmeyeceğim. Göz kapaklarım düşüyor ve beni senden ayırıyor. Beni senden ayıran ne tepeler, ne nehirler, ne zaman, ne senin soğukluğun, ne de seni sevdiğimi bilmeyişin. Rüya da beni senden koparabilir mi ki? Ama neden? Senin göğsüne yaslanıyorum, senin kalbini aşk ateşi yakıyor ve ben uyuyorum. Ama benim aşkımı tanı ve düşün. Zaman uçuyor ve bir tek şey kalıyor değişmeden. Bir tek an sonsuzluğu kapsayabilir. Aşk bilmek, tanımaktır. Ben seni düşüncelerimde sevebilirim. Düşüncelerim bana seni anlamayı, kabul etmeyi öğretiyor. Ama seni tamamen anladığım zaman seni anlamayan birisine ait olabilir misin ki? Anlamak, sevdiğine kavuşmanın o eşsiz zevki değil mi? Anlamak, sevmek demektir. Sevmediğimizi anlamıyoruz demektir. Anlamadığımız bizim için yok olandır. Bu dış dünyada sen benim değilsin. Senin sadakatinle başkaları övünüyor. Yakınlığınla, inancınla, seninle birlikte ruhunun labirentine giriyorlar. Bunlar onlara ait olduğundan, sana sevinç getirdiklerinden emin olanlar. Ben bir hiçim. Senin gereksindiğin hiçbir şey yok bende. Sabah seni, beni sorman için uyandırmıyorum. Akşamlar seni bana getirmiyor. Benim yanımda, evinde değilsin. Ama bu iç dünyada ben sana güven ve bağlılık duyuyorum. Ruhumun tüm güzel yolları sana varıyor. O yollar senin yardımınla geçildi. Gece sessiz, ben yalnızım. Uzaklar geniş, sonsuz. Sadece sevdiğinin yaşadığı yer, memleket ve uzak yok. Eğer sen sevseydin, uzağın nerede bittiğini ben bilirdim. Sana çocukluğumdan bir şey anlatacağım. Seni henüz tanımadığım zamanlardan. Bütün hayatım senin için bir hazırlıktı. Seni ne kadar uzun bir süredir tanıyorum. Gözlerimi kapatarak öylesine sık görüyordum ki seni. Ve ne kadar harikaydı. En sonunda gerçek dünya senin önünde uzun süredir özlenen bekleyişle birleşince. Orada fantastik dalları ve geniş kadife yaprakları olan yüksek bir ağaç vardı. Yaprakları bir oturma yerini örtecek kadar serpilmişti. Ben sık sık ağacın senin gölgesi altında yatıyordum ve gölgenin içinden ışığın nasıl gülümsediğini seyrediyordum. Bazen öylece derin uykuya dalıyordum. Rüyamda aşkın tatlı hediyelerini görüyordum. Çünkü öyle olmasaydı uyandığımda ağacı anlayamazdım. Onun dallarından düşen olgun meyvelerinin suyu göğüslerime sıçrıyordu. O muhteşem koyu incir şiresi, daha önce hiç incir görmemiştim ama dudaklarım güvenle onun içine dalıyordu. Tıpkı seven insanın ilk öpücüğü kabul ettiği gibi. Ben biliyorum artık, incir tadını andıran öpücükler var. Elin yanağımda yatıyordu, dudakların alnımda dinleniyordu ve öyle sessizdi ki nefesin, ruhun nefesi gibi esiyordu. Mutlular için zaman genelde sonsuzlukmuş, bitmeyen sonsuzluk. O öyle kısaymış ki herhangi bir ölçüt uygulanamazmış onun için. Ruh hissediyor ki iyi olanın içerisinde kalmak derin, çözülmez bir sırra götürüyor. Göte, sen bunu bana dün akşam açık pencerenin yanında, yıldızlı gökyüzünün altında, rüzgarın esintisi odaya dolup tekrar dışarı uçarken açıkladın. Bu gurur, güzellikteki bu kutsal gurur. Bugün birileri onu ilk defa gördüğümde ben taze bir gül gibiyken onun 70 yaşında olmasının mümkün olmadığını söyledi. Ama gençliğin tazeliği ve güzellik arasında fark var. Güzelliği insan hatlarına Tanrı ruhu verir. O solmaz. Sadece onu taşıyan gövdeden kopar ama çiçekler toza düşmez. Onlar kanatlı ve göklere yükselirler. Güneşin doğmasıyla Betine uyudu. Notlarını yere düşürdü. Ancak öğleden sonra karamsar, sıkkın ve memnuniyetsiz olarak uyandı. Sinir krizlerine karşı ilaç aldı ve bu uzun boş günde ne yapacağını düşünmeye başladı. Bettina von Arnim'in Trier'deki az sayıda tanıdığı arasında Westfalenler de vardı. Trier'e gelişinden kısa bir süre sonra onları ziyaret etmiş ve Jenny'yi sadece yazarlık yeteneğine hayran olan bir insan olarak değil, sadık ve iyi bir arkadaş olarak görmüştü. Daha ilk görüşmelerinde ikisinde konuşacak çok şeyi vardı. O yüzden Carolina ve Ludwig birisi el işinin, diğeri gazetenin üzerinde uyuyakalınca fırsatı değerlendirip misafir odasından Jenny'nin odasına geçtiler. Jenny'nin odası içten sohbetlere, itiraflara öyle müsaitti ki. Yazar ayaklarını pek temiz olmayan ayakkabılarının içine soktu ve büyük koltuğa yerleşti. Jenny ise onun yanına küçük yumuşak kadife bir sandalyenin üzerine oturdu. Bettina çoktan beri konuşulacak en ilginç konu olarak kendisini gördüğü için hemen planlarından, prensle ilişkisinden, edebi başarılarından ve kıskanç düşmanlarının entrikalarından bahsetmeye başladı. Jenny tüm bunları çok ilginç buluyordu. Ne de olsa Bettina von Arnim sadece basit bir ölümlü değildi. Doğa ona olağanüstü bir yetenek vermişti. Zaten başkentteki hayat da Jenny'nin çok fazla ilgisini çekiyordu. Berlin'de Karl yaşıyordu ve aynı ortamlarda bulunuyordu. Odada köşedeki kadife divanın üzerine çekingen bir şekilde büzülmüş olan Jenny'nin çok yakın arkadaşı olan Trier'li bir hanımefendi sessizce oturuyordu ve gelen bu ünlü kadını büyük bir ilgiyle izliyordu. Trier'li hanımefendi geniş kalçalıydı, yuvarlak, olağanüstü berrak ve iyimser gözleri vardı. Üst dudağı kabarık, yüzünden gülümseme asla eksik olmayan iri yapılı bir kızdı. Bazı kadınlar sırdaş olmak, başkalarının sırlarını dinleyip gizlemek için yaratılmışlardır. Onlar itirafları, başkalarının yaşadıklarını, acılarını, kaygılarını mükemmel birer kasa gibi kilitlerler içlerine. Onlar öğüt veremezler ama çok iyi dinleyicidirler ve duyguları paylaşabilirler. Jenny'nin en sevdiği arkadaşı da böyle bir sırdaştı. Başkent haberlerinden bıkmadınız mı diye havalara giriyordu yazar. Hayır, kesinlikle. Tüm bu anlattıklarınız çok ilginç. Üstelik anlattığınız birçok şeyi daha önce de duymuştum ve sanki Berlin'de bir arada bulunduğunuz ve birlikte yaşadığınız insanları tanıyormuşum gibi geliyor. Lütfen devam edin. Bettina kendini övmekten ve kendi yaptıklarını anlatmaktan bıkınca lütfedip kibar dinleyicisine birkaç soru sordu. Jenny'nin cevapları ilgisini çekti. Güzel taşralı, edebiyat konusunda çok bilgili çıktı. Düşünceleri de çok cesur ve orijinaldi. Bettina insanları çok iyi anlıyordu. Siz Trier'de edebiyattaki tüm yenilikleri takip ediyorsunuz. Raflarınızda ancak saygı ve korku uyandıran felsefe kitapları da görüyorum. Hegel tartışması çok büyük bir beyinmiş ve sadece bilimi değil yöneticilerin beyinlerini de oldukça zenginleştirmiş ama onu okumak düşünülemez. Maalesef o şair değilmiş ve söze tıpkı bir terzinin elde dokunmuş kaba bir kumaşa davrandığı gibi davranıyormuş. İtiraf ediyorum, benim için çok kolay olmadı. Ama Kant ve Fichte bana çok uçuk düşünceler ve yeni terimler öğrettiler. İleride kocam olacak adamın hayatını belki de tamamen dolduracak olan şeyleri anlamak isterim. Üstelik siz bunu kendi çıkarlarınızı gözetmek için yapmıyorsunuz. Ama sizin eğitim düzeyinizle ve ince yazı stilinizle itiraz etmeyin, sizin mektuplarınızı okumuştum. Gerçekten hayatım, siz edebiyatta çok iyi bir yere gelebilirsiniz, hatta daha fazlasını. Jenny bitirmesine fırsat vermeden karşı çıktı. Ben ün düşkünü değilim. Bu anlamda ve gerçekten de sizin düşündüğünüzden çok daha bilgisizim. Ben kocamın rakibi değil, onun yardımcısı, eşit bir dostu, yoldaşı olmak istiyorum. Bu küçük bir görev mi? Kaç kadın böyle bir mutluluğa erişebilmiş? Bettina, niçin onun başarıları ve sevinçlerinin beni en azından kendi başarı ve sevinçlerim kadar mutlu edemeyeceğini düşünüyorsunuz? Kadınların eşitlik mücadelesinde sık sık intikam ve hayal kırıklığı alevini seziyorum. Erkekler birçok kez George Sand'ı kırdılar. Onun özel hayatı çok mutsuzdu. Dudevan'da görülen boşanma davası onun evliliğinin tüm acılarını önümüze sermedi mi? Ama ben mutlu olacağıma inanıyorum. Belki de o yüzden düğün için acele etmiyoruz. Bir insanla hayatını sonuna dek paylaşmaya karar vermişsen, 5 veya 7 yıl gibi bir süre sana çok kısa ve çok gerekli bir sınama gibi geliyor. Karl'ın benimle mutlu olmasını istiyorum, tıpkı benim de onunla mutlu olmayı istediğim gibi. Ama bunun için ben sadece iyi bir eş ve onun çocukları için iyi bir anne değil, onun dostu, sırdaşı olmalıyım. Sadece güven değil, saygı da kazanmak istiyorum çünkü kalbim ona ait. Aksi takdirde evlilik sadece alçakça bir alışveriş, pastı bir zincir ve karşılıklı işkence çektirmektir. Sizin o küçük kalbiniz tıpkı zavallı Charlotte Schlitz'inki gibi ilginç bir maddeden yapılmış. Tüm bunlar bana yabancı. Ben o kadar altruist değilim. Zaten öyle çok da sevemem. Goethe'yi bile eğer çocukken değil de daha sonra görmüş olsaydım yine öyle sevemezdim. Hatta Arnim bile benim için o kadar değerli değildi. Sevdiğimin sönmüş ilhamını tekrar uyandırmak için kendimi kurban edebilir miyim bilmiyorum dedi sessizce Jenny, sanki sessiz düşünüyordu. Ben o kadar romantik değilim. Hayır, şair Schlitgis gibi iradesiz insanlar benim hayal gücümü rahatsız edemezler. Onlar uğurlarına yapılacak bir kahramanlığı hak etmiyorlar. Ama Karl'ın acı ve sevinçleri benim de acı ve sevinçlerim olacak. Onun yolu benim yolum, onun idealleri benim ideallerimdir. Onunla birlikte olarak ben ona inanıyorum. Hedeflerimizin ortak olduğuna inanıyorum. Yoksa niye Karl da bir başkası değil? Ruhları birleştirmeden vücutları birleştiremezsin. Biz hayvan değil, insanız. Zayıf ama değişmeye çalışan insanlar. İşte bunlardan dolayı evlilik benim için gizemli, yüce ve çok insanca bir şey. Evlilik aslında aşktan başka bir şey değil. Jenny'nin dudakları heyecandan titriyordu. Bu akşamki gibi nadiren konuşurdu. Bettina von Arnim kollarını dizlerini dolayarak başını eğdi ve kaşlarının altından küçük, her zaman yapmacık melankoli belirten gözleriyle konuşana gizlemediği bir hayretle bakıyordu. Nişanlınızı daha yakından tanımak isterdim. Onun hakkında birbirine çok sız şeyler duydum. Ama zeki biri olduğunu, orijinal ve cesur düşünceleri olduğunu herkes kabul ediyor. En son Mendelssohn Bartholdy'lerde müzikli bir çocuk sabahında karşılaşmıştık. Bay Marx'ın bayanlara karşı çok nazik olduğu söylenemez. Hatta daha fazlası, onları fark etmiyor. Aslında bunu anlamak zor değil. Böyle mükemmel bir nişansı varken diğer tüm bayanlardan vazgeçmesi çok normal diye bitirdi sosyetik bir biçimde Bettina. Jenny dinlemiyordu. Şöminenin saati 8 çeyreği gösteriyordu. Oysa Westfalenlerin evi Trier'deki tüm saygıdeğer evler gibi saat 10'da uykuya dalmak zorundaydı. Trier'i beğeniyor musunuz diye sordu çekingen bir şekilde Jenny'nin arkadaşı sessizliği bozmaya çalışarak. Ah burası çok sıcak dedi Bettina yine yapmacık bir şekilde. Küçük mavi bir bezle serinlemeye çalışıyordu. Bu sırada Jenny saatin yayını takip etmeye devam ediyordu. Karl'ın 7'de gelmesi gerekiyordu. Hala yoktu. Jenny'nin heyecanı artıyordu. Geç kalmasının nedenini tahmin ediyordu. Her ay, her yıl Karl onun için daha değerli oluyordu. Belleğinde büyük bir arzuyla nadiren birlikte olabildikleri saatleri topluyordu. Babasının ölümünden sonra Karl daha rahat davranabiliyordu ve Trier'i daha sık ziyaret edebiliyordu. Ama burada uzun süre kalmıyordu. Jenny elinde olmadan iç çekti. Onun sıkıntısını hiç fark etmeyen Bettina tasasızca Berlin'i Mendelssohn'ların salonunu anlatıyordu. Orada sadece ev sahipleri Abraham Mendelssohn Bartholdy ve karısı Bayan von Arnim'e göreydiler. Ev sahipleri sanatta uzmandılar ama onların çocukları, özellikle Felix gerçek bir Wilhelm hizmetkarıydı. Wilhelm Hensel'den ise söz etmeye bile gerek yoktu. O sadece müzisyen değil, aynı zamanda ressam ve şairdi. Bilim ve sanatta isim yapmış herkes, toplumda iyi bir konumda olan herkes yükselmeye çalışıyor. Sanat dehalarının ve gerçek ustaların sundukları ince zevkler toplumun moralini yükseltiyor. Ruhunun ince olmasına özen gösterenlere zevk tattırıyorlar. Jenny sabırsızlıkla sandalyeden kalkıp odada dolaşmaya başladı. Bettina Catalini'nin sesini yargılıyordu. Nerede kaldı Karl diye düşünüyordu Jenny. Neredeyse sesli bir şekilde. Saat 9'a geliyordu. Jenny'nin de tahmin ettiği gibi Marx annesiyle acı ve can sıkıcı anlaşmazlığı yüzünden gecikiyordu. Bu anlaşmazlıklar öylesine sık tekrarlanıyordu ki Karl yerli pazarın yanındaki evde kopan kavgalardan dolayı Trier'den nefret etmeye başlamıştı. Ama Roma sokağı, Jenny'nin sokağı ise onun için bir o kadar daha değerli olmuştu. Annesinin yeni evini, yeni insanlar, çevredeki komşular, küçük tüccarlar ve memurlar, ikiyüzlüler ve dedikoducular ziyaret etmeye başlamıştı. Onların arasında Heinrich Marx'ın dul karısı kendisini ölen kocasının arkadaşları arasında hissettiğinden çok daha iyi hissetmeye başlamıştı. Yavaş yavaş eski tanıdıklarını kaybetmişti ve bunun için hiç mi hiç üzülmüyordu. Yakınlarını çok rahatsız eden bir ihtiyarlık bencilliğine kapılmıştı tamamen. Henriet yaşları ilerleyen kızlarını başından savmaya, onları mutlaka evlendirmeye bakıyordu. Onu o korkunç vurdum duymazlığından yavaş yavaş ölmekte olan çocukluğundan beri hastalıklı ormun bile çıkaramıyordu. Onu huzursuz eden bir tek parasız kalma korkusuydu. Karl ve Jenny'nin düğününü büyük bir sıkıntıyla bekliyordu. Karl'ın babasının bıraktığı mirastan kendine düşeni almasından korkuyordu. Henriet isyanını kinle dile getirerek Fräulein Westphalen'e çeyizsiz kız diyordu. Bir seferinde Karl eğitimine devam etmek için gerekli olan ona bırakılan payı almayı düşündüğünü söylediğinde annesinin kim ve gözyaşları son bulmak bilmemişti. Nasıl diye ağlıyordu. Şapkasını indirip oğlunu acındırmak için tepesine bağlanmış beyaz saç örgüsünü göstererek nasıl alırsın son paraları, ihtiyar zavallı anneni ve savunmasız kız kardeşlerini mahvederek. Üstelik şimdi ölüm senin küçük erkek kardeşini almak için eşikte beklerken. Yoksa babanın bir Rothschild gibi miras bıraktığını mı düşünüyorsun? 22.110 taler, yıkık dökük bir ev ve iki bağ. 22.000 taler. Çocuklarıma yük olmamak için ölmek isterdim ama Tanrı beni yanına almıyor ve kim bilir ne zaman alacak. İstikballeri belirsiz bu kadar insan için 22.000 taler. Karl kulaklarını tıkayarak uzağa kaçtı. O zamandan beri para konusu annesinin odasının eşiğine bastığı andan itibaren her zaman gündeme geliyordu. Kız kardeşleri Karl'ın yanından sessizce suçlayarak geçiyorlardı. Batmış bir tüccar olan erkek kardeşi Herman hızla öksürüyor ve kan tükürüyordu. Şişman çöp çatanlar, dolgun papazlar, sinsi küçük memurlar ve karıları aptal suratlarıyla Henriet Marx'ın evine doluşuyorlardı. Onun arkadaşları ve öğüt vericileri olarak. Karl sıkıntı ve mide bulantıları içerisinde bu guguk kuşunun karanlık evinden kaçıyordu. Öksüz kalan baba evi artık ona öyle gözüküyordu. Bazen Henriette gözyaşlarıyla ve değişeceğine söz vererek onu orada tutmayı başarabiliyordu. Kızarmış göz kapaklarını oynatarak ihtiyar güçsüzlüğüne ve yalnızlığını acındırmaya çalışıyordu. Küçük serveti için ne kadar çok korkuyor ve yapmacıklaşıyor diye düşünüyordu Karl kabullenerek. Sakinlik ancak bir an sürüyordu ve sonra çözümsüz bir kavgaya dönüşüyordu. Özellikle ihtiyar kadın Jenny'yi anıp Westfalenlere kendince yeni bir şekilde hakaret etmeye çalıştığında. O zaman Karl'ın kızgınlığı sınırsız oluyordu. Bu sefer de tam öyle olmuştu. ''Nişanlının yanına gidiyorsun değil mi?'' dedi Henriette oğluna en masum sesiyle onun şapkasını aldığını görünce. ''Anlıyorum, senin için o sevimli kızla birlikte olmak, annenle birlikte olmaktan çok daha önemli. Ama bu iki gün içerisinde seninle iki saat konuşmakla bile şereflendirilmedim. Oysa her zaman konuşulacak bir şeyler var ama annelerin sabrı sonsuzdur. Biz anneler çocuklarımızı affediyoruz, tüm acılarımızı onlar sebep olsalar bile.'' ''Ne söylemek istiyorsan hemen söyle.'' dedi Karl dişlerinin arasından. Artan kızgınlığını geniş yumuşak şapkasından çıkarıyordu. ''Baban öldükten sonra beni avutmak için hiç çaba göstermeyen, sanki beni daha önce hiç tanımıyorlarmış gibi davranan Westfalenlere tabii ki kırılmıyorum. Kasabada Jenny ile aramızdaki ilişkinin kopacağı söylentileri dolaşıyor. Bunu sana söylememin tek sebebi sonsuz anne sevgim. Bunun senin için ne kadar kötü olacağını düşünerek ben o kadar çok acı çektim ki.'' Karl bir adım öne çıktı. Sapsarı olan yüzü kıpkırmızı oldu. Oğlunun halini fark etmiyormuş gibi yapan anne hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordu. ''Gerçekten tercih ettiğim bu ailenin senin ailene neler yaptığını bilemezsin. Senin için onların annem ve kardeşlerinden daha değerli olduklarını biliyorum. Olsun, benim sabrım uzun süredir insan sabrının sınırlarını aştı. Ama ben sana söylemek zorundayım Karl. Aşk insanın gözlerini kör etse de tüm Westfalenlerin karakteristik ve çok tehlikeli bir özelliğe sahip olduklarını sen nasıl fark etmezsin anlamıyorum. Onların hiçbirisi tutarlı değil. Bir bakmışsın göklerde uçuyorlar, bir bakmışsın uçuruma yuvarlanıyorlar.'' ''Yeter,'' dedi Karl fısıldayarak ve dış kapıya doğru yürüdü. Karl sokağa sıvıştı. Ağır ağır soluyordu. Kısa parmaklı, geniş, güçlü elleri heyecanla açılıp kapanıyordu. Rüzgarın kırdığı küçük bir dalı kaldırdı ve bir anda ezdi. Bu onu biraz sakinleştirdi ama Roma sokağına gitmek istemiyordu. Moselle'e doğru yürüdü. Trier arkada kaldı. Katoliklerin, Protestanların ve Yahudilerin kutsal evlerinin, memurların ve küçük burjuvaların küçük kasabası. İsyancıların ve devrimcilerin Prokrustes yatağı. Prokrustes yatağı, Yunan mitolojisindeki bir efsaneye gönderme yapılarak katılık ve sertlik vurgulanıyor. Efsaneye göre Prokrustes'in iki demir yatağı vardı. İnsanları bu yataklara sığdırmaya çalışır, çekerek uzatır yahut bacaklarını keserdi. Trier, Karl'ın karşısında Filistin fikirleriyle hesaplaşmanın bir ifadesi olarak çirkinliğin, adiliğin, bayağılığın, çürümüşlüğün son safhası gibi yükseliyordu. Bu insanlarla savaş, dünya çapında bir savaş, nefret ve lanet. Nehre giden yol karlı çocukluğunu hatırlattı. Buradaki her dönemeci, her çalıyı ve ağacı tanıyordu. Ahşap yapılardaki tozlu madonnalar aradan geçen yıllar boyunca oldukça yıpranmışlardı. Marx yollarda bir saatten fazla dolaştı. Kendine geldi, kızgınlığını yendi. Annesiyle ilgili düşüncelerden kurtuldu. Şimdi tüm bunlar ona sıkıcı günlük sorunlar, zararsız bir ısırılma gibi geliyordu. Hepsi bu kadardı. Hayatın başka başka sıradan heyecanları onu pençesine aldı. Bonn'a gitmeye hazırlanan Bruno'yu, Rutenberg ve köpeğini, artık başlaması gereken tezini düşünüyordu. Üniversite öğrencisi Karl yakında Doktor Marx olacaktı. Kendisini akademik bir perukla kürsüde hayal etti. Gelecek hakkında düşüncelere dalmış olan Karl, Mozel kıyısındaki küçük bir köye giden dik bir yolda buldu kendisini. Yürümeyi çok severdi. Artık orada burada ışıklar parlamaya başlamıştı. Bir demirci dükkanında düzenli aralıklarla çekiç örsün üzerinde inip kalkıyordu. Bir kadın sopa ile güdük bir ineği yürütmeye çalışıyor, keçiler meleşiyor, çocuklar ağlıyordu. Marx zapt edilmez bir istekle yaklaşıp bu tanımadığı, uzun süredir kendisini ilgilendiren dünyayı tanımak istedi. Ama kararan gökyüzüne baktığında Jenny'ye verdiği sözü hatırladı. Bir çözüm bularak karara bağladı. Nişanlısı Trier'den çıkıp akraba ziyaretine gidince o da Mosel ve Ren kıyılarında dolaşacaktı. Tatilin bitmesine daha birkaç hafta vardı. Karl hemen koşarak şehre Roma sokağına ulaştı. Büyük bir kaygıyla ayakkabılarının ve dar pantolonunun ne kadar çok tozlandığını fark etti. Hemen misafir odasının eşiğine gelecek olan Carolina von Westphalen'in suçlayıcı bakışlarını görür gibi oldu. İhtiyar barones damadı olacak delikanlıyı uyarmaktan çekinmiyordu. Onun kusursuz ve temiz olmasını istiyordu. Karl evin avlusunun yanında durup çınar yapraklarıyla hain tozu sildi. Sonra boyun bağını düzeltti. Annesiyle münakaşası sırasında oldukça yıpranan şapkayı da düzeltmeye çalışıyordu ama boşuna. Genç üniversiteli mutsuzca iç çekerek Westfalenlerin evinin meşeden yapılma dış kapısının üzerindeki çıngırağın ipini çekti ve usulca eleştirilmeyi beklemeye koyuldu. Nihayet dedi Jenny rahatlamış bir şekilde, Karl'ı kendi odasının eşiğinde görünce. Bettina gözlerini kısarak gülümsüyordu. Daha önce karşılaşmış mıydık? Karl eğildi. Ünlü kadın yazar ilgisini çekiyordu. Bu kadının edebiyattaki ününden ziyade Goethe ile ve müstakbel Prusya kralı prensle arkadaşlığı ilgi çekiyordu. Üstelik yetenekli Arnim'in karısı bir kadın olarak ün yapmaya çalışıyor ve cesur, ileri görüşlü biri olarak anılıyordu. Mendelssohn Bartholdi'lerde karşılaşmıştık diye onayladı Marx ve topluluk içerisindeki kısa görüşmeleri sırasında Bettina ile hiç konuşma fırsatı olmadığını düşündü. Jenny'ye döndüğünde onun bakışındaki soru işaretini gördü ve cevap verdi. Birbirlerine her şeyi anlatmaya alışkanlık edinmişlerdi. Günün büyük bir bölümünü Montini ile geçirdim. Gerçekten ne kadar iyi bir ihtiyar o. İhtiyarlık onun yanına bile yaklaşmamış. Eskisi gibi tüm önemli olayları takip ediyor ve ruhunun ayıklığını, berraklığını koruyor. Bunu gençleri ve yetişkinleri kıskandıracak kadar iyi yapıyor. Dükkanında bir yığın en son Fransız gazeteleri ve dergileri buldum. Paris bir sürü başkent çılgınlıkları, saray entrika ve dedikoduları, bankerlerin yükselişleri ve iflasları dışında son yılların en ilginç olayıyla da meşgul. Başında Blanqui ve Barbe olan Mayıs ayaklanması gibi. Kanlı başlayan bu 10 yıl başladığı gibi kanlı bitecek. Siz gazete okuyor musunuz diye sordu kışkırtıcı bir şekilde Bettina. Jenny ve Carr ona hayretle baktılar. Gazeteler sadece plepler için yaratılmıştır. Bunlar ruhun plepleri olsalar bile. İnsancıl fikirler tartışılmazdır ve bir insanın yüce idealleri bilmesi ve gerçekleşmelerini istemesi için ellerini alçak gazetecilerin pis yazılarıyla kirletmesine gerek yok. Ben duygunun ve kalbin politikacısıyım. Gerçek dünyada değil, kendi yarattığım dünyada yaşıyorum. Benim ideallerim hiç değişmeyen ideallerdir. Ama insanların büyük bir kısmı sizin dünyanızın tam zıttı bir dünyada, yani gerçek dünyada yaşıyor. Üstelik tüm idealler zamanla çoraklaşıp yıpranma özelliği taşıyorlar, dedi kuru bir şekilde Carr. Birden içinde bu başkent yıldızından kurtulma isteği duydu. Paris'te tutuklananların mahkemesi yakında yapılır mı acaba diye sordu Jenny. Carr son ayaklanmanın tüm ayrıntılarını anlatırken onu dikkatle izliyordu. Bu bir yıl içerisinde ne kadar çok değişmiş diye düşünüyordu Jenny. Yanaklarındaki eski çocuksu şişkinlik yok. Zamanından önce belirmiş olan kırışıklıklar olağanüstü düşünür alnına işaretler koymuş. Bu işaretler gözlerinin çevresine de yayılmış. Gözlerinde ne kadar çok cesaret, güç, kahkaha ve kin var. Köy ağasının saçlarına benzeyen bu siyah çelik gibi parlak saçlar ne kadar güzel ve gür. Düşünceleri Jenny'yi Trier'den uzaklara götürüyordu. Çok boğucu, nefes alınamıyor günümüz Almanya'sında. Biz buradan gideceğiz, ben ve Carr. Ama bizim hayatımızın sessiz ve sakin olacağını hiç sanmıyorum. Carr bir savaşçı. Bayram yapan esnaflar, sömürücüler, despotlar uzun süredir onun düşmanı. Jenny nişanlısıyla yaptığı uzun sohbetleri aklından geçiriyordu. Ancak insanı en fazla mutlu edebilen kişi gerçekten yücedir, demişti Carr. Küçük bencillikler ona yabancıydı. Prusya krallığının despotluğuna karşı duyduğu nefret onu özgürlük savaşçılarının ön saflarına taşıyacaktı. Jenny bundan emindi. Almanya'da kanlı savaş ve devrim kaçınılmaz mı diye soruyordu kendi kendine. Birden titreyip gözlerini kapattı. Yine de umudun bunda olduğunu hissediyordu. Devrim imkanını gizli bir heyecan ve belirsiz bir ilgiyle düşünüyordu. Carr birçok kez ona heyecanla 93 yılındaki kahramanları anlatmıştı. Devrim kahramanlık ama aynı zamanda da ölüm diye fısıldıyordu Jenny. Belki Almanya kendi yeni yolunda yürüyecek, belki Carr etrafımızdaki her şeye Jacoben kışkırtıcılığını saçmayacak diye düşünüyor ve hemen kendisini bundan dolayı yargılıyordu. Ne kadar korkak ve alçak duygular, neden korkuyorum? Ruhu kemiren yaşam yapmacıklığı her şeyden korkunç değil mi? Carr haklı, binlerce kez haklı, başına buyrukluğa, eşitsizliğe, bayram eden ikiyüzlülüğe duyduğu nefretten dolayı. Ben onun arkasından her yere gideceğim, ruhun özgürlük savaşının götürdüğü her yere. Şöminenin üzerinde bulunan porselenden bir maymun heykelinin üzerine oturtulmuş olan saat gecenin 10'u olduğunu bildirdi. Duvar saati alt kattaki misafir odasından seslenerek 3 ritimli eski Braunschweig askeri marşıyla ve 10 buruşuyla ona cevap verdi. Yerli pazar meydanındaki valilik binasında kilden yapılmış 10 piskopos kafası 10 kez eğildi. Trier uykuya hazırlanıyordu. Bürger saati gelmişti.